Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Şimdi Saul'un kral olarak mesedildiği ayetlere geldik. 1. Samuel 10. bölüm 1. ayette sonra Samuel yağ kabını alıp yağı Saul'un başına döktü. Onu öpüp şöyle dedi: Rab seni kendi halkına önder olarak mesetti. Samuel Saul'u kral olarak mesedip onu öpüyor. Bu herhalde Saul'a olan kişisel sevgisini gösteren bir davranıştı. 1. Samuel 10. bölüm 2. ayette bugün benden ayrıldıktan sonra Benyamin sınırında Selsah'taki Rahel'in mezarı yanında iki kişiyle karşılaşacaksın. Sana aramaya çıktığın eşekler bulundu diyecekler. Baban eşekleri düşünmekten vazgeçti. Oğlum için ne yapsam diye sizin için kaygılanmaya başladı diyor. Kiş oğlu Saul'un kaybolduğunu sanmıştı ama Saul çok ciddi bir iş yapmaktaydı. Samuel Rahel'in mezarının yakınlarında onu kral olarak mesetmişti. Burası Bethlehem yakınlarında Benyamin toprağıydı. 1. Samuel 10. bölüm 5. ayette sonra Filist ordugahının bulunduğu Givat Elohim'e varacaksın. Kente girince önlerinde çeng, tef, kaval ve lir çalanlarla birlikte peygamberlik ederek tapınma yerinden inen bir peygamber topluluğuyla karşılaşacaksın diye yazıyor. Saul'un eve dönerken karşılaşacağı şey buydu. 1. Samuel 10. bölüm 6. ayette ise Rabbin ruhu senin üzerine güçlü bir biçimde inecek. Onlarla birlikte peygamberlikte bulunacak ve başka bir kişiliğe bürüneceksin diye yazıyor. Burada karşımıza yine bir soru çıkmaktadır. Saul iman etmiş miydi? Bu ayet onun iman etmiş oluşunun bir kanıtı mıydı? Kesin kanıt olmadığı belli. Ben onun iman etmiş olduğuna inanmıyorum. Saul'a karşı bir ön yargım varmış gibi geliyorsa size bunun nedenini şöyle söyleyeyim. Saul'un içten olmadığına ve kesinlikle gerçek bir imana gelmediğine inanmama neden olan şey onun hakkında şimdiye kadar ele aldıklarımız değil, henüz ele almadıklarımız olduğunu söyleyebilirim. Birisinin çıkıp da ama Tanrı'nın ruhu onun üzerine geldi ve değişik bir adam oldu diyecek. Bunu biliyorum. Evet ama yeni bir adam olduğunu söylemiyor. Tanrı'nın ruhu Balaam'ın üzerine de gelmişti. Balaam'ın iman etmiş olduğuna dair elimizde hiçbir kanıt yoktur. Ya Yahuda? Mesih 12 öğrencisini yolladı ve kutsal kitap bizlere hepsinin mucizeler yarattığını söyler. Yahuda mucizeler yaratmış mıydı? Tabii ki siz Yahuda'nın iman etmiş olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu yüzden ben son kararı vermiş gibi görünsem de Saul hakkında nihai kararı vermeyi sonraya bırakalım. 1. Samuel 10. bölüm 9. ayette Saul, Samuel'in yanından ayrılmak üzere ona sırtını döner dönmez Tanrı ona başka bir kişilik verdi. O gün bütün bu belirtiler gerçekleşti diyor. Saul, Samuel'in yanından ayrıldığında bence Samuel onun gidişini seyredip evet çok hoş bir adam diye düşünmüştü. Ama bir peygamber bile hatalı olabilir. Peygamber Nathan, Davut'a Tanrı için bir ev yapmasını söylediğinde hatalıydı. Tanrı'nın müdahalesi sonucuyla Nathan'ın sözlerini geri alması gerekti. Samuel, Saul hakkında hata yapmıştı. Bu genç Saul'a baktığında iri, yapılı, yakışıklı bir delikanlı görmüştü. Saul herhalde profesyonel futbol takımlarına çok uygun biri olurdu ama bir kral değildi. 1. Samuel 10. bölüm 10 ve 11. ayetlerde ise Giva'ya varınca Saul'u bir peygamber topluluğu karşıladı. Tanrı'nın ruhu güçlü bir biçimde üzerine indi ve Saul onlarla birlikte peygamberlikte bulunmaya başladı. Onu önceden tanıyanların hepsi peygamberlerle birlikte peygamberlikte bulunduğunu görünce birbirlerine ne hoş oldu kişioğluna. Saul de mi peygamber oldu diye sordular. Tanrı'nın ruhu Saul'un üzerine geldi ve Saul peygamberlik etti. Onu daha önceden tanıyan herkes ona bir şeyler olduğunu anladı. Saul de mi peygamberler arasında diye sordular. Tanrı Saul'e bir fırsat veriyordu. Tanrı ondan hiçbir zaman hiçbir şeyi esirgemedi. Buna karşın Saul başarısızlığa birçok kez uğradı. 1. Samuel 10. bölüm 16. ayette Saul eşeklerin bulunduğunu bize açıkça bildirdi diye yanıtladı. Ama Samuel'in krallıkla ilgili sözlerini amcasına açıklamadı diyor. Yani bu konuda sessiz kaldı. 1. Samuel 10. bölüm 17 ila 19. ayetler arasında ise sonra Samuel İsrail halkını Mispa'da Rab için bir araya getirip şöyle dedi. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, ben İsrailleri Mısır'dan çıkardım. Mısırlıların ve size baskı yapan bütün krallıkların elinden sizi kurtardım. Ama siz bugün bütün zorluk ve sıkıntılarınızdan sizi kurtaran Tanrınıza sırt çevirdiniz ve hayır, bize bir kral ata dediniz. Şimdi Rabbin önünde oyma koymak, boy boy dizilin. İsrailoğulları bir kral isteyip Saul'u seçtiklerinde bu Tanrı'ya sırtlarını döndükleri anlamına geliyordu. Saul'u kral olarak kabul etmelerinin Tanrı'yı reddettikleri anlamına geldiğine dikkat etmeliyiz. 1. Samuel 10. bölüm 21 ve 22. ayetlerde ise sonra Benyamin oymağını boy boy öne çağırdı. Matri'nin boyu seçildi. En sonunda da Matri boyundan Kiş oğlu Saul seçildi. Onu aradılarsa da bulamadılar. Yine Rab'be o daha buraya gelmedi mi diye sordular. Rab de o burada eşyaların arasında saklanıyor dedi. Samuel'in Saul'u kalabalığa kralları olarak tanıtma zamanı geldiğinde onu bulamadı. Saul adlı bu kocaman adam küçücük bir çocuk gibi davranmıştı. Yani kaçıp saklanmıştı ve onu bulup ortaya çıkarmaları gerekmişti. Yine benim değerlendirmeme göre bu da sahte bir alçak gönüllülüğün kanıtıdır. Meshetme yağı üzerine dökülmüştü ve kendisine kral olup Tanrı'ya hizmet etme fırsatı verildiyse de ortaya çıkıp bir kral gibi hareket etmedi. 1. Samuel 10. bölüm 24. ayette ise Samuel halka Rabbin seçtiği adamı görüyor musunuz dedi. Bütün halkın arasında bir benzeri yok. Bunun üzerine halk yaşasın kral diye bağırdı. Tanrı halkı korusun bu insanların yaşasın kral diye ilk kez bağırmalarıydı. Aynı söz günümüz İngiltere kraliyet ailesi için hala kullanılmaktadır. 1. Samuel 10. bölüm 25. ayette ise Samuel krallığın ilkelerini halka açıkladı. Bunları kitap haline getirip Rabbin önüne koydu. Sonra herkesi evine gönderdi diyor. Bundan sonra Samuel İsrail oğullarına krallığın nasıl olması gerektiğini söyledi ve söylediklerini bir kitaba yazdı. Bunu temel olarak Samuel'in 1. Samuel kitabının 1. kısmını yazdığına inanmaktayız. 1. Samuel 11 ve 12. bölümdeki temel konular Saul'un egemenliğinin başlaması, Ammonlular üzerindeki zafer ve yetkinin Samuel'den Saul'e geçişi konusudur. Bundan önceki bölümde Saul hakkında epey sert şeyler söyledim. O sırada bunları söylemek için yeterli nedenim görünmese bile onun içten olmadığı hakkında içimde çok kuvvetli bir şüphe vardı. İyi bir başlangıcı olduğu halde iyi bir aktör olabileceğini ama iyi bir kral olamayacağını düşündüm. 1. Samuel 11. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında şöyle yazar. Ammon kralı Nahaş, Yaveş, Gilat üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Bütün Yaveşliler Nahaş'a bizimle bir antlaşma yap, sana kulluk ederiz dediler. Ama Ammonlu Nahaş ancak bir koşulla sizinle antlaşma yaparım diye karşılık verdi. Bütün İsrail halkını küçük düşürmek için her birinizin sağ gözünü oyup çıkaracağım. Yaveş kentinin ileri gelenleri ona, İsrail'in her bölgesine ulaklar göndermemiz için bize 7 günlük bir süre tanı dediler. Eğer bizi kurtaracak kimse çıkmazsa o zaman sana teslim oluruz. Nahaş, Yaveş halkından çok katı ve çirkin bir talepte bulunmuştu. Bu halkın kurtarılmaya ihtiyaçları vardı. 1. Samuel 11. bölüm 4 ila 7. ayetler arasında ise ulaklar Saul'un yaşadığı Giva kentine gelip olanları halka bildirince herkes hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Tam o sırada Saul öküzlerinin ardında tarladan dönüyordu. Halka ne oldu, neden böyle ağlıyorlar diye sordu. Yaveşlerin söylediklerini ona anlattılar. Saul bu sözleri duyunca Tanrı'nın ruhu güçlü bir biçimde onun üzerine indi. Saul çok öfkelendi. Bir çift öküz alıp parçaladı. Ulaklar aracılığıyla İsrail'in her bölgesine bu parçaları gönderip şöyle dedi. Saul ile Samuel'in ardınca gelmeyen herkesin öküzlerine de aynı şey yapılacaktır. Halk Rab korkusuyla sarsıldı ve tek beden halinde yola çıktı. Saul'un kendisini nasıl Samuel'le özdeştirdiğine dikkat edin. Bu sırada Saul'un isminin tek başına fazla bir etki yaratabileceğini sanmıyorum. Ancak Saul halktan gelmelerini isteyip de ismini Samuel'in ismiyle bağlantılı hale getirdiğinde halk geldi. Aynı zamanda iki büyük korkudan ötürü gelmişlerdi. Saul'den korkuyorlardı ve Ammonların kendilerine yapabileceği şeylerden de aynı zamanda korkmaktaydılar. 1. Samuel 11. bölüm 11. ayette ise ertesi gün Saul adamlarını 3 bölüye ayırdı. Adamlar sabah nöbetinde Ammonluların ordugahına girdi. Kırım günün en sıcak zamanına dek sürdü. Sağ kalanlar dağıldı. 2 kişi bile bir arada kalmadı diye yazar. Saul adamlarını 3 gruba ayırmıştı. Bundan sonra İsrail Ammonların peşine düştü ve onları kılıçtan geçirip öylesine darmadağın etti ki birlikte kalan 2 kişi kalmadı. Hayatta kalan her bir Ammonlu tek başına kaçtı. 1. Samuel 11. bölüm 12. ayette ise bundan sonra halk Samuel'e "Saul mu bize krallık yapacak diyenler kimdi? Getirin onları öldürelim" dedi diye yazar. İsraillerden bazıları Saul'un kralları olması fikrine karşı çıkıyordu. Halk Saul'u destekleyen bir biçimde birleşinceye dek Samuel bu muhalefeti görmezlikten geldi. Saul'un Ammonlularla savaşırken gösterdiği liderlik bu karşı koyuşa son verdi. 1. Samuel 11. bölüm 13 ila 15. ayetlerde ise "Ama Saul bugün hiç kimse öldürülmeyecek" diye yanıtladı. Çünkü Rab bugün İsrail halkına kurtuluş verdi. Samuel halka "Haydi Gilgal'a gidip orada krallığı yeniden onaylayalım" dedi. Böylece bütün halk Gilgal'a gidip Rabbin önünde Saul'un kral olduğunu onayladı. Orada Rabbin önünde esenlik kurbanları kestiler. Saul de bütün İsrailler de büyük bir sevinç yaşadılar der. Şimdi artık bütün İsrail Saul'u kralları olarak kabul etmişti. Şimdi bana "Vaiz Bey, hatalı olduğunuzu gördünüz herhalde. Kral Saul'a karşı ön yargılı davrandınız ama Saul bakın iyi şeyler yapıyor" diyebilirsiniz. Evet, işe iyi bir kral gibi başladığına kuşku yok. Ama okumaya devam edelim. Öykünün burada bitmiyor olması gerçekten kötüdür. 1. Samuel 12. bölüm 1. ayette bundan sonra Samuel İsrail halkına şöyle dedi: "Bana söylediğiniz her şeye kulak verdim. Size bir kral atadım." Bunlar Samuel'in son sözleridir. Samuel muhteşem bir adamdı ve şimdi yerine Saul geçmişti. İsrail'in seçimi Tanrı yerine bir kral olduğu halde eğer itaat ederlerse halkı yine de bereketleyecekti Tanrı. Bu belliydi. Saul kraldı ve Tanrı ona her fırsatı verecekti. 1. Samuel 12. bölüm 2. ayette ise "Şimdi size önderlik yapan bir kralınız var. Bense yaşlandım. Saçım ağardı. Oğullarım da sizlerle birlikte. Gençliğimden bugüne dek size önderlik yaptım" diyor. Samuel tapınakta büyümüştü. Hayatı herkesin gözlerinin önünde geçmişti. Yani her zaman göz önündeydi. Büyük bir olasılıkla kimse hayatını Samuel kadar insanların gözleri önünde yaşamamıştı. Günümüzde birçok defalar bir adam halkın önüne çıkar ve insanlar onu kabul eder. Sonra birdenbire birisi onun kirli geçmişi hakkında bir şeyler öğrenir ve kahraman gözden düşer. Samuel için böyle bir şey söz konusu değildi. Küçük bir çocukken annesi tarafından tapınağa götürülmüş ve bütün hayatını insanların önünde yaşamıştı. Sonra çocuklarını seven bir babanın üzüntülü bir mesajını vermişti: "Oğullarım sizinle birlikte. Yani neden onları kabul etmediniz?" Samuel onları bir konuma getirmeye çalıştı ama Tanrı onları kabul etmemişti. Onlar Tanrı için kabul edilemez kişilerdi. 1. Samuel 12. bölüm 3. ayette ise "İşte karşınızda duruyorum. Hanginizin öküzünü aldım? Kimin eşeğine el koydum? Kimi dolandırdım? Kime baskı yaptım? Göz yummak için kimden rüşvet aldım? Rabbin ve onun mesettiğinin önünde bana karşı tanıklık edin de size karşılık vereyim" diyor. Bu uzun yıllar insanların gözü önünde yaşanmış, hakimlik yapmış birisinin zor söyleyebileceği sözlerdi. Zengin olmak için önüne birçok fırsat çıkmıştı ama hiçbir zaman ayartılmalara teslim olmamıştı. Samuel Tanrı sözündeki büyük adamlardan biridir. Buna karşı bir baba olarak çok başarısız olmuştu. Halka hizmet eden birçok adam aynı durumdadır. Birçok önde gelen Mesih inanlısı liderin çocukları ne yazık ki başarısız olmuştur. Bunu anlamak zordur ama insanlık geçmişinin yüzyılları ve bin yılları boyunca bu böyle olmuştur. Samuel halka söylediği şeylerden herhangi birini yaptıysa hatasını tamir edecekti. Samuel'in herhangi bir kararından ötürü küskün olan birinin ortaya çıkıp da "bana karşı adil davranmamış olduğun kesin" demesi kolay olurdu. Ama kimse böyle bir şey söylemedi. 1. Samuel 12. bölüm 5. ayette ise "Samuel, bana karşı bir şey bulamadığınıza bugün hem Rab hem de onun mesettiği kral tanıktır" dedi. Evet, tanıktır dediler. Samuel'in hayatı insanlar tarafından incelenmeye dayanabilirdi. İnsanlar onda bir kusur bulamazlardı. Samuel gerçek bir Tanrı adamıydı. Samuel İsrail'in tarihini anlatarak sözlerine devam ediyor. Sevgili dostlarım, Tanrı'nın büyük yaptığı birçok Tanrı adamı bu yöntemi kullanmıştır. Örneğin Musa kullanmıştı, Yeşu kullanmıştı, Gideon kullanmıştı ve şimdi de Samuel kullanmaktadır. Yeni antlaşmada İstefan'ın da Senhedrin'in önüne çıktığında İsrail tarihini anlattığını görmekteyiz. Samuel halka Tanrı'nın kendilerine olan sadakati ve merhametini hatırlatmaktadır. Rabbe sırtlarını çevirmeleri, köleliklerine yol açtığından sıkıntılarında ona yakarmışlar ve o da lütufkar bir biçimde işitip bir kurtarıcı yollamıştı. Mispa'da söylediği gibi buraya kadar Rab bize yardım etti diyor. Bundan sonra o anki durumlarına geçmektedir. 1 Samuel 12. bölüm 13. ayette işte seçtiğiniz, dilediğiniz kral. Evet, Rab size bir kral verdi diyor Samuel. Samuel, Saul'un halkın seçimi olduğunu çok açık bir şekilde burada dile getirmektedir. Birçok insan çoğunluğun sesinin, halkın seçiminin Tanrı'nın sesi olduğuna inanmaktadır. Kutsal kitap bu düşünceyi yalanlar. Genelde azınlık Tanrı'nın isteğini belirlemeye daha yakındır. Davut'u seçen Tanrı'ydı. Seçimi Tanrı yaptığında arada çok büyük bir fark olduğu görülmektedir. 1 Samuel 12. bölüm 14. ayette eğer Rab'den korkar, ona kulluk ederseniz, onun sözünü dinleyip buyruklarına karşı gelmezseniz, hem siz hem de önderiniz olacak kral Tanrınız Rabbin ardınca giderseniz ne âlâ diyor. Tanrı Saul'u halkın seçimi olduğu için reddetmeyecekti. Tanrı ona bir fırsat verecekti. 1 Samuel 12. bölüm 15. ayette ama Rabbin sözünü dinlemez, buyruklarına karşı gelirseniz, Rab atalarınızı cezalandırdığı gibi sizi de cezalandıracaktır diyor. Samuel durumu olduğu gibi dile getirmektedir. Eğer halk Tanrı'ya hizmet ederse Tanrı onları bereketleyecektir. Eğer ona hizmet etmezlerse yargı gelecektir. Şimdi Tanrı buna dramatik ve mucizevi bir şekilde karşılık verecektir. 1 Samuel 12. bölüm 16 ile 18. ayetler arasında şimdi olduğunuz yerde durun ve Rabbin gözlerinizin önünde yapacağı şu olağanüstü olayı görün. Bugün buğday biçme zamanı değil mi? Göğü gürlesin, yağmur yağdırsın diye Rab'be yalvaracağım. Böylece bir kral istemekte yaptığınız kötülüğün Rabbin gözünde nedenli büyük olduğunu iyice anlayacaksınız. Samuel Rab'be yalvardı ve Rab o gün göğü gürletti, yağmur yağdırdı. Halk Rab'den de Samuel'den de çok korktu diyor. Gökten bir fırtına çağırabilen ilk adam İlyas değildi. Samuel bunu İlyas'tan önce yapmıştı. Ve bence bu Tanrı'nın Samuel'in yaşamı üzerindeki mührüydü. Gök gürültüsü ve yağmur Samuel'in Tanrı'nın sözcüsü olma işine büyük bir amindi. 1 Samuel 12. bölüm 19. ayette ise şunlar yazar. Bunun üzerine Samuel'e yok olmayalım diye biz kulların için Tanrı'nın Rab'be yakar dediler. Çünkü bütün günahlarımıza kendimize bir kral istemek kötülüğünü de ekledik. Bu insanların bir kral istemesi bir günahtı. Bütün diğer uluslar gibi bir krala sahip olmayı istemekle Tanrı'yı reddediyorlardı. 1 Samuel 12. bölüm 20. ayette Samuel halka korkmayın dedi. Siz bu büyük kötülüğü yaptınız ama yine de Rabbin ardınca gitmekten vazgeçmeyin. Tersine bütün yüreğinizle Rab'be kulluk edin. Dostum, geçmiş günahlar ve hataların hayatınızı mahvetmesine izin vermeyin. Kim olursanız olun ya da ne yapmış olursanız olun, kurtuluşunuz ve bağışlanmanız için Rab'be dönerseniz Rab sizi kabul edecek ve zengince bereketleyecektir. Geçmişin geleceği yok etmesine ve şimdinizi mahvetmesine izin vermeyin. Bugün Tanrı için harekete geçin. İnanlı dostum, bugün Tanrı için harekete geçin. 1 Samuel 12. bölüm 21. ayette kimseyi kurtaramayan yararsız putların ardınca gitmeyin. Çünkü onlar değersizdir diyor. Sadece Rab'be tutunun. Ekstraları bir kenara bırakın. Günümüzde kilise yöntemlerle deneyimler yapmaktadır. Kilise sadece Tanrı'nın bereketleyeceğini anlamıyor gibi davranır. Rab'be ve sözüne tutunmamız gerekiyor. Ben kutsal kitabın savunulmaya ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Kutsal kitabın açıklanmaya ve bildirilmeye ihtiyacı vardır. Sorular sormaktan çok onu bildirip duyurmamız gerekmektedir. 1 Samuel 12. bölüm 22. ayette ise Rab görkemli adının hatırına halkını bırakmayacak. Çünkü sizi kendi halkı kılmaktan hoşnut kaldı diye yazıyor. Bu görkemli bir ayettir. Siz Rabbin ismini aldınız mı? Rab sizin kurtarıcınız mı? Onda dinleniyor musunuz? Rab sizi hiçbir zaman terk etmeyecektir. Rab İbraniler mektubunun yazarı aracılığıyla şöyle der. İbraniler 13. bölüm 5. ayette yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi. Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Tanrımız çok harikadır. Bizleri kendi çocukları kılmaktan hoşnuttur. Tanrı neden İsrail ulusunu seçmiştir? Yanıtı ararken halka değil Tanrı'ya bakmalıyız. Bunu Tanrı yapmıştır ve bu da yeterlidir. Belki Tanrı sizi seçti ve bazı arkadaşlarınız neden diye düşünüyorlar. Önemli olan bizleri Tanrı'nın seçmiş olduğudur ve bu da yeterlidir. Bunun için Tanrı'ya şükredin. Beni es geçebilirdi ama bunu yapmadığı için seviniyorum. Aslında Tanrı hiç kimseyi es geçmez. Ama insanlar Tanrı'yı sürekli reddettiklerinde Tanrı es geçer. Samuel'in İsraillere verdiği bu mesaj muhteşem bir mesajdır. Rabbin tarafında olduğunuz için mutlu musunuz? Rab'le arkadaş olmak harikulade bir şey değil mi? Tanrı'nın sizin kurtarıcınız olması çok güzel bir şey değil mi? Rab sizin tarafınızda ve size karşı değil. Size yardım etmek istiyor dostum. O çok güçlü bir kurtarıcı olmanın yanı sıra çok güçlü bir yardımcıdır aynı zamanda. Ve o sonuna kadar tamamen kurtarır. 1. Samuel 12. bölüm 23. ayette ise bana gelince sizin için Rab'be yalvarmaktan vazgeçip ona karşı günah işlemek benden uzak olsun. Ancak size iyi ve doğru yolu öğreteceğim diyor. Samuel sizin için Rab'be yalvarmaktan vazgeçip ona karşı günah işlemek benden uzak olsun demişti. Her birimizin bir dua sorumluluğu vardır. Ben ülkemizdeki inanlılar, halkımız ve özellikle de devleti yönetenler için dua etmeye kendimi zorunlu hissederim. Bu insanlar benim vatandaşlarım, benim insanlarım, kardeşlerim ve bu ülkede benim ülkem. Onlar için düzenli olarak dua ediyorum. Ailem için dua etme sorumluluğum var. Eğer ben onlar için dua etmezsem kim edecek? Radyo hizmetim için dua etme sorumluluğum var. Sizin de bir sorumluluğunuz var, inanlı dostum. Birbirimiz için dua etmemiz gerekmektedir. İhtiyaçları olan birçok insan var. Birbirimiz için dua etmeyi bırakarak Rab'be karşı günah işlemek bizden uzak olsun. 1. Samuel 12. bölüm 24 ve 25. ayetlerde ise yalnız Rab'den korkun. Ona bağlılıkla ve bütün yüreğinizle kulluk edin. Onun sizler için ne görkemli işler yaptığını bir düşünün. Ama kötülük yapmayı sürdürürseniz hem siz yok olacaksınız hem de kralınız. Çok uzun bir süre önce en son İzmir'de bir futbol maçına gitmiştim. Öbür takım için tezahürat yapan bir adamın yanında oturuyordum ve adam tam bir fanatikti. Takımı en ufak bir olumlu harekette bulunsa ayağa fırlıyordu. Görseniz bir histeri nöbeti geçiriyor sanırdınız. Nasıl taşkınlıklar yaptığını görmeliydiniz. Bu adam beni sinirlendiriyordu. Canım bu kadar aşırılığa kaçmanın ne gereği var diye düşünüyordum. Ama ona baktıkça Tanrı ile ilgili konularda onun kadar gayretim olmasını istedim. Dostum, Tanrı'ya bütün kalbimizle hizmet etmemiz gerekir. Peygamber Samuel'in bu son sözlerinde sizler ve benim için büyük bir mesaj bulunmaktadır.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573 Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573 Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
gece gündüz tapayım sana, gece gündüz en kutsal yerde, gece gündüz tapayım sana, gece gündüz en kutsal yerde. Sen çadırın üstüme gerersin, vuran sıcaklar Rabbeni hiç çarpma. Gece